Şimdi açık bir dille ifade etmek istiyorum sevgili kardeşler. Hepimizin Rabbe geldikten sonra yaşadığı birçok deneyimler var. Tecrübeler var. Ve ben de kendi hayatıma baktığım zaman, 35, 36, 37 yıllık iman hayatına baktığım zaman, Rabbin beni zaman zaman aynı kardeşimin de ifade ettiği gibi sopasıyla çekip beni tehlikeden kurtarmış olması ve gerektiğinde beni yontup olmam gereken noktaya gelmeme yardımcı olması, bu yaptıklarına baktığım zaman Rabbin gerçekten aşırı derecede büyük bir içtenlikle söyleyebilirim ki büyük teselli buluyorum. Gerçekten de Rab yaşımız kaç olursa olsun hayatımız burada devam ettiği sürece bizi ne yapıyor? Yönlendiriyor, bizi eğitiyor ve bizim bu içinde bulunduğumuz iman hayatında daha sağlıklı, daha dik, daha doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde onun önümüze koyduğu yolda yürüyebilmemiz için ne yapıyor? Yardımcı oluyor sevgili kardeşler. Onun için her birimizin durum ve şartlar ne olursun çobanımız tarafından yönlendirilmeye, düzeltilmeye ve gerektiği şekilde olmamız gereken noktaya getirilmeye hepimizin gereksinim var. Yaş ne olursa olsun, kaç yıllık imanlı olursan ol, ne kadar iman tecrüben olursa olsun hepimizin buna ihtiyacı var değerli kardeşler. Ve burada Rabbimiz özellikle dinlenmekten söz ederken aslında bedenlerimizin dinlenmesinden ziyade daha çok canlarımızın Rab'de dinlenmesiyle ilgili. Yani bedenin tabii ki dinlenmiş olması çok önemli ama asıl önemli olan Rabbim bize vermiş olduğu esenliğe dayanarak, ona sımsıkı sarılarak canımızın onda dinginliğe kavuşmuş olması değerli kardeşler. Onun için Rab bizi kendi esenliğiyle, huzuruyla donattı. O zaman kendime şu soruyu sordum, sizlere de sormak istiyorum. Gerçekten Rabbim bize vermiş olduğu o huzurun, o esenliğin tadını bu içinde bulunduğumuz çarpık düzen içerisinde, yamuk dünyada yaşayabiliyor muyuz doya doya? Ayfer'e aşağıdayken söyledim kapıda girerken içeriye. Onun da kendine özgü bir takım boğuştuğu sıkıntılar var. Birazcık böyle yüzünden de ifade ediyordu kendisi. Ve ona da çektim ve dedim ki Rab'de olmanın tadını çıkart. Yalnız değiliz. Rab bizimle beraber. Gerçekten değerli kardeşler alışıyor muyuz? Söyleyebilir miyiz alıştığımızı? Bak yani ben ölmek açısından değil ya da 35 diyorum 36 37'ye yıl diyorum. O hiç önemli değil. 20 yıl olabilir. Hiç önemli değil. 15 yıl hiç önemli değil. 5 yıl hiç önemli değil. Önemli olan onunla ilişki içerisinde miyim? Yani bu 2 yıl olabilir, 36 yıl olabilir. Ama bu yıllara baktığım zaman hangi oranda benim Rab ile olan ilişkim olması gereken noktada. Eksiğim olmaz, doğru. Esenliğim var, doğru. Ama ne zaman ben esenlik içerisindeyim? Rab'be yakınsam esenlik içerisindeyim. Rab ile ilişki içerisindeysem o zaman esenlik içerisindeyim. Ama Rab ile olan ilişkim uzaksa, kopuksa o esenliğin tadını çıkartma mümkün değil. Onun için benim arzum, ben de dahil, bu 2017 yıl içerisinde daha çok Rab'de olmanın tadını çıkartalım. Onun bize vermiş olduğu esenliğin tadını doya doya, duyumsuya duyumsuya çıkartalım değerli kardeşler. Davut'un hayatına baktığımız zaman, bu 23. mezmuru da Tanrı esiniyle kaleme alan Davut'un da hayatına baktığımız zaman, Davut da zaman zaman böyle kafasını alıp gidip kafasını dağıtabilecek yerler aradı kendinize, ki hangimiz aramadık? Doğru mu? Bazen kaçmak istiyoruz, uzaklaşmak istiyoruz, kafamızı daha da dinlendirmek istiyoruz. Doğru mu? Davut aynı durum içerisindeydi. Zaman zaman o da kaçmak, uzaklaşmak ve içinde bulunduğu durumlardan daha uzak bir noktada olmak istemişti. Ve 55. mezmura baktığımız zaman bunu o kadar güzel dile getiriyor ki, bakınız isterseniz 55. mezmurda 6 ve 7. ayetlerde Davut o kadar güzel dile getiriyor bunu. Mezmur 55 ayet 6 ve 7. Keşke güvercin gibi kanatlansaydım diyor. Uçar rahatlardım. Uzaklara kaçar, çöllerde konaklardım. Bakın, Davut neyi arzuluyor? Daha da uzaklara kaçmayı. Yani bir şekilde savaştan kaçmayı. Düşünüyor. Ama kendimize soruyoruz ya, içinde bulunduğumuz savaştan kaçmak mümkün mü? Savaş içerisindeyiz, sorunlarla mücadele ediyoruz ama içinde bulunduğumuz sorunlardan kaçmak mümkün mü değerli kardeşler? Hayır. Eğer içinde bulunduğumuz savaştan kaçmak mümkün değilse yapılması gereken nedir diye sormak lazım o zaman. Eğer sorunlardan kaçmak, sorunlardan uzaklaşmak, sorunları geride bırakmak eğer mümkün değilse o zaman yapılması gereken nedir? Aslında Davut'un yaptığını yapmaktır. Davut ne yaptı? Bütün şartlara rağmen, durum ve koşullara rağmen Rab'be güvendi. Rab'be bel bağladı. Rab çobandır demiyor, Rab benim çobanımdır diyor. Rab demiyor ki eksik olmaz, genel anlamda diyor ki eksiğim olmaz. Ve diyor ki beni diyor çayırlarda yatırır. Şimdi soruyorum ya, kim yatırır? O yatırır. Yani o kim? Ait olduğun çoban seni yatırıyor. Kim çobanın? O çobanın. Kim o çoban? Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi, hamdolsun. Görebiliyor musunuz? Yani o ve ben. Recep ve İsa Mesih. Ya da İbrahim ve İsa Mesih. Ya da Ayşe, İsa Mesih. Ayşe ve Rab. Rab ve Ayşe. Ben ve Rab. Rab ve ben. Birlikte baş başa sevgili kardeşler. Onun için Tanrı ile insan canı arasında çok derin bir ilişkinin olduğunu burada görebiliyoruz. Demek ki böyle bir ilişkide, Rab ile olan ilişkide bir buruşukluk söz konusu değil. Bir bozukluk söz konusu değil. Tam bir hoşnutluk egemen. Ama Tanrı bunu arzuluyor. Bu ilişkiyi arzuluyor. Ama ne hikmetse 53. bölüm, Yeşaya 53. bölümde bizim nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu o kadar güzel açıklıyor ki Yeşaya peygamber Tanrı esiniyle. Bakın 53. bölüm 6. ayete. Yeşaya 53:6. Rab bizimle o sıcak ilişkide kalmak istiyor. Canımızı doyurmak istiyor ve hoşnut bir şekilde o bağlantı içerisinde kalmak istiyor. Ama baktığımız zaman buradaki ayete gerçekten bizi ne kadar güzel anlattığına tanık oluyoruz. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık diyor. Her birimiz kendi yoluna döndü. Şimdi burada 23. mezmurda koyuna benzetilmiş olmamız ne kadar yerinde, doğru bir durum söz konusu değerli kardeşler. Gerçekten de burada açıkça ifade etmek istiyorum. Yolunu bulamayan tek hayvandır koyun. Bazı hayvanlar var, kedi köpek gibi mesela, koklayarak, koku yoluyla yolunu bulabilen varlıklar. Ama koyun yolunu bulabilen bir varlık değil. Koyunun özelliği, burnunu otun içerisine soktu mu, o ot, hangi ot onun hoşuna gidiyorsa, o ot istikametinde yiye bir noktaya geldiğinde sürüden ayrılıp gidiyor. Tıpkı bizler gibi değerli kardeşler. Ondan sonra Rab gidiyor, sürüden ayrılan o kuzuyu alıyor, tekrar sürüye getiriyor. Güvenli olan yere getiriyor. Şimdi bizler de biliyorsunuz aynı koyunlar gibi, onların hoşuna giden ot, bizlerin de hoşumuza giden doğrular, kendi doğrularımız. Değil mi? Hepimizin kendine özgü doğruları var. Birbirimizin doğruları bazen bazı konularda birbirine örtüşmüyor. Doğru mu? Ters olabiliyor. Şimdi bizler kendi doğrularımıza göre hareket etmiş olduğumuz için, kendi doğrularımız istikametinde adımlarımızı atmaya çalıştığımız için ne yapıyoruz? Bizim doğrularımız bizi ait olduğumuz Rab'den çok daha uzaklara gitmemizi, daha farklı yönlere kaymamızı sağlıyor değerli kardeşler. Ama o hamdolsun buna rağmen değerli kardeşler, o kesinlikle ve kesinlikle bizi yine kendi değneğiyle olmamız gereken yere getirecektir. Dördüncü ayette, mezmurun dördüncü ayetinde diyor ki, karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Şimdi o ölüm vadisinden geçerken, o sıkıntı ve zorlukların yoğun olduğu bir dönem içerisinden geçerken hangimiz istemeyiz ki güvenilir bir kişi tarafından elimizden tutulmayı? İsteriz değil mi? O sıkıntılı süreçlerden geçerken, acılı, sancılı süreçten geçerken, ağladığımız dönemlerde, gözyaşı döktüğümüz o dönemlerden geçerken hangimiz istemeyiz ki birisi gelsin, elimizden tutsun ve bizi teselli etsin? Kim bizi teselli edebilir? Tek bir kişi. O da ait olduğumuz Rabbimiz ve çobanımız İsa Mesih. Her durum ve koşulda bizim yanımızda olabilecek, bizi teselli edebilecek tek kişi değerli kardeşler. Tıpkı Davut'u da teselli ettiği gibi. Ve dördüncü ayetin ikinci kısmında ifade ettiği gibi bunun nedeni şöyle, şu sözlerle tamamlanıyor. Neden? Çünkü diyor sen benimlesin. Rab beni teselli edebilir. Neden? Çünkü her an o benimle birlikte. Yani benimle birlikte olmuş olduğu için Rab beni teselli edebilir. İşte böyle bir güvenceye sahibiz hamdolsun. Sen ve ben Rab ile baş başa. Ama bizler ne hikmetse insan olaraktan elimizi vermektense kendi başımıza yürümeyi tercih ediyoruz. İnsanın doğal yapısı bu, doğru mu? Elimizi vermektense kendi başımıza yürümeyi tercih ediyoruz. Ancak düştüğümüzde ve düşüp canımız yandığında o zaman da feryat ediyoruz. Yandım anam diyoruz ve elimizi tutmasını istiyoruz Rabbimizin. Doğru mu? Ben kendim için bunu söyleyebilirim. Hepimiz yapıyoruz bunu. Her şey tıkırında giderken, her şey yolunda giderken farklı bir modda ama sıkıntılar içerisinde, zorluklar içerisindeyken farklı bir modda. Ben bunu hazırlarken, bu mezmur üzerinde düşünürken gerçekten hayatımdaki bazı eksikleri tekrar hatırlama fırsatı buldum değerli kardeşler. Gerçekten de ancak kuyruk sıkıştığında, acı çektiğimizde, acılar arttığında elimizi tutmasını istiyoruz. Ama aslında o acılar olmadan öncesi elimizi ona vermiş olmamız lazım. Yani o sıkıntılar, sorunlar olmadan önce Rab elimizden tutuyor olması lazım. Ben burada bir keresinde vermiştim örnek. Uyduğu için şu an aklıma geldi, tekrar vermek istiyorum. Bir delikanlı babasıyla beraber yürüyüş yapıyormuş böyle, yine bu dönemlerde böyle. Kış dönemi, soğuk. Ondan sonra babası ta uzaktan görüyor su birikintisini. Buz tutmuş. Baba görüyor çocuğunun başına gelecekleri. Diyor ki oğlum ver elini bana. Oğul tabii delikanlı, eli cepte, çıkartmak istemiyor sıcak cepten elini. Ve devam ediyorlar. O noktaya geldiğinde çocuk ayağa kayıyor ve pat diye düşüyor. Kalkıyor, babasının mantasından tutmaya çalışıyor, yine düşüyor. Kalkıyor, yine oradan tutmak istiyor, buradan tutmak istiyor. Yine düşünce diyor ki baba tut elimi. Çoğumuz böyleyiz. Düştükten sonra acı içerisinde, o acılı sürece girdikten sonra ya Rab, ya Rab lütfen elini uzat diyoruz. Yardım et bana, destek ol bana. Ama Rab diyor ki hayır, onun öncesinde bana versen elini. Eğer sen o elini bana verseydin, o sıkıntı, o süreci daha rahat bir şekilde aşabilir. Kayabilirdin. Yine kayabilirdin belki. Ama ben elimden seni tutuyorum. Belki oranı buranı çok daha fazla acıtmazdın. Kaymak her zaman mümkün. Ama Rab bizi sımsıkı tutuyor değerli kardeşler. Onun için güvenlik içerisinde yürümek istiyorsak tam olarak elimizi Rabbimize vermek zorundayız. Ama ne hikmetse daha fazla kendini düşünen, kendine odaklı bir yapı içerisinde insanlar olduğumuz için hep diyoruz ki ya neden ben? Ya Rab neden o değil de ben? Neden bu sıkıntıları ben yaşıyorum da öbürü yaşamıyor diye başlıyoruz yakınmaya. Doğru mu? Kendimize odaklı varlıklar olduğumuz için. Ve çoğu zaman da değerli kardeşler eleştirmeye başlıyoruz. Nasıl eleştiriyoruz mesela? Şöyle eleştiriyoruz. Ya diyoruz sen benim şu anda içinde bulunduğum durumları anlamazsın. Ben ne kadar büyük bir sıkıntıdan geçiyorum sen bunu bilemezsin. Diyerek ne yapıyoruz? Yakınıyoruz. Doğru mu? Aslında tam tersidir değerli kardeşler. Gerçekten de tüm sıkıntılar, tüm sorunlar, problemler her bir Tanrı çocuğu için geçerli. Kutsal kitap bunu güzel bir şekilde birçok ayetlerde bunu destekler. Oraya geldiğim zaman o ayeti de size okumak istiyorum. Ama hepimizin arzusu her şeyin tıkırında gitmesini istemek. Bu gayet doğal. Hepimiz bunu arzuluyoruz. Ben de bunu arzuluyorum değerli kardeşler. Ama soruyorum öbür taraftan da. Ya Tanrım tamam iyi güzel de neden Tanrı benim bu sıkıntı içerisinden geçmeme izin veriyor? Neden Tanrı benim o sancılı süreci yaşamam için o imkanı bana veriyor? Neden sıkıntılar içerisinden, o korkunç vadiler içerisinden geçmek zorundayım değerli kardeşler? Ben 3 noktayla bunu açıklamak istiyorum. Neden sıkıntılardan, yani burada ifade ettiği gibi ölüm vadisinden geçmemiz gerekiyor? Vadiler bizim sancılı, sıkıntılı, zorlu süreci hatırlatıyor. Vadilerin anlamı bu değerli kardeşler. Biliyorsun vadi dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? Sağı ve solu, kayalık ve ortadan bir vadi geçiyor. Değil mi? Yani tehlikenin, sıkıntının diz boyu olduğu dönemler. Neden izin veriyor? Bunlardan bir tanesi Tanrı vadilerden yani sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Çünkü vadiler kaçınılmaz. Yani gerekli değerli kardeşler. Demek ki bu hayat içerisinde yaşam devam ettiği sürece biz vadilerden geçeceğiz. Sıkıntılı süreç yaşayacağız. Sallantılı süreç yaşayacağız. Oramızı buramızı acıtacağız ya da morartacağız değerli kardeşler. Onun için biz genelde sıkıntı dediğimizde aklımıza Davut geliyor. Sıkıntı dediğimizde aklımıza Eyüp, Tanrı adamı Eyüp geliyor. Şimdi zaman zaman belki burada yine kullandığım ayetlerden bir tanesi yine kullanmak istiyorum. Yine uyduğu için. Bakın lütfen 5. bölüme Eyüp kitabı 5. bölüm 7. ayete. Eyüp kitabı 5. bölüm 7. ayete baktığımız zaman orada ne kadar net, ne kadar açık bir şekilde söylüyor. 5. bölüm 7. ayet. Kim buldu? Lütfen okusun. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan. Şimdi bakın ben bunu okuduğum zaman ilk aklıma gelen şu. Ya Rabbimin kendisi de aynı sözleri, benzer sözleri söyledi mi? Söyledi. Açın Yuhanna 6. bölümü. 16. bölüm. Yuhanna 16. Yuhanna 16 ayet 33. Yuhanna 16 ayet 33. Ne diyor Özlem? Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun ben dünyayı yendim. Bakın dünyada sıkıntılarınız olacak. Ama bir genelleme var mı? Yok. Her Tanrı çocuğunun sıkıntıları olacak. Ama teselli eden Rabbin dünyayı yenmiş olması. çarmıh üzerinde, ölüm üzerinde yengi kazanan Rabbimizin her şey üzerinde yengi kazanmış olması. O zaman şöyle diyebiliriz. Sıkıntılarımız var. Kesinlikle olacak. Bu dünyada bu beden olduğu sürece sıkıntılarımız olacak. Ama biz cesaretimizi yitirmememiz gerekiyor Rabbim bize söylediğine göre. Ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz lazım ki bizler aslında zafer kazanmış, zafer elde etmiş kişinin tarafındayız. Yani ona ait kişileriz. Zafer kazanmış, yengi kazanmış Tanrı'ya ait bireyleriz hepimiz. Onun için bu bizi teselli etsin değerli kardeşler. Onun için inancımızdan dolayı zaman zaman dışlanıyoruz çevremizdeki arkadaşlar aracılığıyla. Nefret ediliyoruz bazen. Hatta bazen bazı yerlerde, bazı ülkelerde imanından dolayı yalan yere suçlanan, eziyet gören birçok kardeşler hakkında okuyoruz ve duyuyoruz değerli kardeşler. Ama güzel olan ve harika olan tüm bunlara rağmen, bütün bu zorluklara rağmen ve Tanrı bize diyor ki buna rağmen esenlikte olacağın güvencesini ben sana veriyorum. Yani sıkıntın var mı? Var. Sorunun var mı? Tabii ki var. Problem diz boyu. Ama esenlik içerisindeyim. Rab diyor ki ben sana bu esenlik güvencesini veriyorum değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin çarmıh üzerinde zafer kazanmış olması bizi teselli etsin ve bizim öyle sıradan bir kişiye ait olmadığımız, her şey üzerine yengi kazanmış kişiye ait olmuş olmamız basit bir şey değil. Gerçekten bunu önemsememiz, dikkate almamız gerekiyor. Onun için bazı imanlılar maalesef, zaman zaman ben konuşuyorum, iman ettikten sonra her şey güllük gülistanlık olacak. Yani ekmek elden, su gölden, nasıl iman ettin ya artık Rab sana mutlu, daha da güzel, daha da tatlı günler içerisine girmene yardımcı olacak. Ve sorunlar ortadan kalkacak. Ama aslında ben kendi hayatıma baktığım zaman siz de bakın aslında tam tersi olmuştur. Sen de öyle olmadı mı İbo? Tam tersi olmuştur. Yani ben iman ettikten sonra sahip olduğum sıkıntılar 10 katına abartıyorsam namerdim. Çok daha yukarıya çıktı. Çok daha iman kararını verdikten sonra, iman adımını attıktan sonra insan bekliyor ki hani Rab, yani neredeyiz? Hani sen bizi kurtarmadın mı? Şimdi ne oldu bu? Yani bunlarla ben karşılaşmak zorunda mıyım? Evet oğlum. Sen bunlarla karşılaşmak zorundasın. Ben seni çünkü olman gereken yere getirmek istiyorum. Durum ve o sıkıntılı süreç içerisinde geçerken o sorunlar, o sıkıntılar senin için bir ilaç aslında. Seni geleceğe adım adım hazırlıyor. O sıkıntılar o kadar büyük de olsa hiç korkmana gerek yok değerli kardeşler. Rab izin veriyor. Şeytan da bizi kafa üstü getirmek için elinden geleni yapıyor. Ama Rabbimiz gerçekten kötüyü iyiye çevirebilen Tanrı. Bu bizi teselli etsin değerli kardeşler. Tanrı bize o vadiler içerisinden geçmemize izin veriyor. Çünkü bizi o vadiler aracılığıyla çok daha iyi bir noktaya getirmek için, geliştirmek için, büyütüp daha olgun bir düzeye erişebilmek için değerli kardeşler. Vadiler, sıkıntılar, zorluklar gerekli. Mutlaka kaçınılmaz. Ve ikinci noktamız, birinci noktamız neydi? Vadiler kaçınılmaz, yani gerekli. İkinci nokta, vadiler yansız. Yansız ne demek? Tarafsız. Yani taraf tutmuyor. Yani buna vereceğim, buna vermeyeceğim. Buna vereceğim, buna vermeyeceğim değil. Demek ki tüm sıkıntıları sadece ben değil, diğer bütün Tanrı çocukları da o vadilerden geçmek zorunda. Ve Kutsal Kitap'ta Matta 5. bölümde bu gerçek şöyle onaylanıyor. Yani bütün imanların zayıfı da, güçlüsü de, iman olup olmayan da herkes de aslında o süreçten geçtiğini çok farklı bir dille bize aktarıyor. 5. bölüm 5. ayet. Orada ne diyor bakarsanız? O diyor güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur diyor. Doğru mu? Bakın hem iyilerin üzerine hem de kötülerin üzerine. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine. Bir ayrım var mı? Ayrım yok. Demek ki sadece ben sıkıntı içerisinde değilim. Sen de sıkıntı içerisindesin. Onun için ben yeri geldiğinde bunu söylüyorum her zaman. Aynı boyda hiçbirimiz değiliz. Aynı ağırlıkta da değiliz. Aynı zeka düzeyinde de sahip değiliz. Aynı ortamda da çıkıp gelen kişiler değiliz. Ama ortak olan bir yönümüz var. Hepimizin sıkıntıları oldu. Bu kadar basit. Yani sıkıntısı olmayan hiçbir kişi yok değerli kardeşler. Bunu açık bir şekilde Romalılar 8. bölümde 28. ayette harika bir şekilde bizi teselli ediyor Rabbimiz. Bakın ne diyor? Romalılar 8 ayet 28. Romalılar 8 ayet 28. Ne diyor İsmet? Bakın, her durumda diyor. Her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Demek ki değerli kardeşler, diyebiliriz ki gönül rahatlığıyla bizim yaşamımız tesadüf, şans ya da kadere bağlı değil. Tekrar altını çiziyorum. Bizim yaşamımız tesadüf, şans ya da kadere bağlı değil. Hiç hata yapmayan Rab Tanrı'nın kontrolünde. Amin. Böyle bir Rabbimiz var hamdolsun. Kadere bağlı değil ama hiç hata yapmayan Rabbimizin elinde. Onun için Davut bize bu gerçeği şu şekilde, şu sözlerle onaylıyor. 30. bölüm, 30. mezmur, 6. ayet. Mezmur 30, ayet 6. Ne diyor orada? Gözyaşlarınız belki bir gece akar diyor. Ama sabaha sevinç doğar. Gözyaşlarınız, yani sıkıntılar, sorunlar geceye kadar, gün bitimine kadar sürebilir. Ama yeni bir gün bize yepyeni bir değer katacaktır sevgili kardeşler. Onun için onun sevgisi her sabah yenilenir diyor kutsal kitapta. Gözyaşlarını sevince acılığı tatlılığa, zorlukları sıkıntıları iyiliğe çeviren diri Tanrı. Mezmur 30 ayet 6. Ve üçüncüsü de nedir? Birincisi söyledik, ikinciyi söyledik. Üçüncüsü de yaşam içinde geçmekte olduğumuz vadiler bir amaca hizmet ediyor. Dedik ki birincisi vadiler kaçınılmaz. Yani zorunlu. Bu sıkıntılar olması gerekiyor bu dünyada. İkincisi taraf tutmuyor dedik. Yani sıkıntılar sadece Recep için geçerli değil. Ayfer için de geçerli, Ayşe için de geçerli. İbrahim için de geçerli, Aytaç için de geçerli. Yani taraf tutmuyor. Üçüncüsü ne dedik? Bu sıkıntılar bir amaca hizmet ediyor. Bir amacı var değerli kardeşler. Rab olan çobanımız vadiler içinden geçmemize izin veriyorsa bunun mutlaka ve mutlaka bir nedeni var. Ne diyor? Karanlık ölüm vadisi. Şimdi burada tabii ki ölüm sözü geçtiği için burada sadece ölümden söz etmediğini de ben burada söylemek istiyorum. Şimdi genelde bilmiyorum burada hiç Almanya'da cenazelere katıldınız mı bilmiyorum. Ben bazen katılıyorum. Yani yılda en azından 3 defa 4 defa oluyor katılmak. Genelde o cenazelerde belirli ayetler kullanılıyor. Ve o ayetleri aracılığıyla bir mesaj verilmeye çalışıyor oraya gelen insanlara. Ve genelde bu karanlık ölüm vadisi ayeti çok sık kullanılan bir ayet değerli kardeşler. Bu neyi açıklıyor bize? Yani ölüme gitmekte iken bile Rabbin seninle birlikte olduğunu açıklamak için orada bu ayeti genelde kullanıyorlar, açıklamaya çalışıyorlar. Yani biz ölsek bile, ölüme doğru giderken bile Rab yine o dönemde bile Rab yine bizimle birlikte olduğunu bize net bir şekilde açıklıyor. Onun için burada bunu söylemek istiyorum. Bu ölümden çok daha ötesini, çok daha fazlasını bir anlam içermekte. Şimdi ben tabii bunu söylerken lütfen yanlış anlaşılmasın. Biz insanlar gerçekten de koyunlar gibi aptal yaratıklarız aslında. Söylememiz lazım. Yani size zor geliyorsa ben kendim için söylüyorum. Ben de koyun kadar aptal bir adam. Bunu söyleyebilirim. Yani burada koyunlara benzetildiğimiz için hiç şaşırmıyorum. Gerçekten de kendimi baktığım zaman hakikaten de ne kadar doğru olduğunu net bir şekilde burada söyleyebilirim. Koyunlar nerede iseler, hangi otlakta iseler, o otlakta dibine kadar yerler, köküne kadar yerler ve oradaki otlağı mahvederler hiç ertesi günü düşünmeden. Anlatabiliyor muyum? Ertesi günü düşünmeden patır kütür her şeyi yerler. O alanı bozduktan sonra artık başka yerlere gitme gereği duyulur. Ne yapar çoban? Alır sürüyü başka başka otlaklara götürür. Onların otlanmasını tekrar sağlayabilmesi için. Farklı farklı otlaklara götürür. Şimdi belki kutsal kitapta anımsayabilirsiniz. Davut'un çağrılması. Tanrı biliyorsunuz Samuel'i yönlendirmişti. Doğru mu? Gönderdi Betlehem'e. Ve orada babasının yanına gitti. İşay, Davut'un babası. Gittiğinde durumu açıklamak için Davut neredeydi? Babasının sürülerini otlatıyordu. Doğru mu? Evet, doğru. Samuel kitabına baktığımız zaman 16. bölüme, 1. bölüm Samuel 16. bölüme baktığımız zaman orada bunu detaylı bir şekilde okuyabiliyoruz. Ama nerede otlatıyordu? Evin arka bahçesinde değil. Evden çok çok uzak yerlerde sürüleri götürmüş, orada onları otlatıyordu değerli kardeşler. Demek ki burada vurgulanması gereken nokta, Rabbimiz de zaman zaman bizleri değişik değişik yerlere götürmek zorunda. Yani bizlerin daha sağlıklı bir duruma gelebilmemiz için bizlere izin veriyor. Yani bu neyi açıklıyor bize? Zaman zaman dağlara, tepelere, yani sancıların, sıkıntıların, sorunların bol bol olduğu yerlere bazen götürüyor bizleri değerli kardeşler. Ama güzel olan o dağlar, tepeler tabii ki tehlikeli bölgeler. Uçurumların, hendeklerin, kayalıkların olduğu bol yerler. Ama buna rağmen Rab bizimle beraber olduğu için bizi o tehlikelere karşı ne yapıyor? Korumaya devam ediyor. Kendisi bizi farklı bölgelere götürmüş olsa bile orada bile bizi ne yapıyor? Koruyor, gözetiyor ve bizimle ilgileniyor değerli kardeşler. Onun için bu içinde bulunduğumuz yeryüzünde gerçekten bugünlerde çok zor bir süreçten geçtiğimiz kesin. İşte güzel bir örnek verdin. Birçok tarikatlar var buna benzer ortaya çıkmış olan. Okullarımız bambaşka Tanrı dışarıda bambaşka konularda çocuklarımızın beyinleri bir şekilde yıkanmakta farkında olmadan. Doğru mu? Geçenlerde İbrahim'le Aytaş'la konuşurken de bu içinde bulunduğumuz dünyanın ne kadar bozuk olduğunu, ne kadar sakata doğru gitmekte olduğunu konuştuk birlikte. Hakikaten dünya genel anlamda hiç de iyiye doğru giden bir süreç içerisinde değil değerli kardeşler. Bizler ne yapıyoruz? Genelde sorunlara, yani vadilere odaklanıyoruz. Yani Rab'be daha çok odaklanmak yerine, o vadilerden geçerken Rab'be bakmak yerine bizler daha çok sorunlara odaklanıyoruz. Vadilere daha çok odaklanıyoruz ve o sıkıntılara, o zorluklara, o vadilere odaklandığımız için ne oluyoruz? İster istemez bir korku, heyecan yaşıyoruz. O heyecan, o korku bizim iki ayağımızı bir pabuç içerisine girmesini sağlıyor. Ve büyük korkular, endişeler bizi sarıyor. Kaygılardan, endişelerden geçtiğimiz hafta da bol bol burada bahsettik değerli kardeşler. Aslında bizler sıkıntı ve o kaygılara odaklanmak yerine Rabbimiz İsa Mesih'e, çobanımıza odaklanmamız gerekiyor. Zorluklar içerisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Neden korkmam? Çünkü diyor, o vadide o bizler gibi şaşkınlık içerisinde değil. Yani biz o vadiler içerisinden geçerken, o telaşı yaşarken Rab o telaşı yaşamıyor. Çünkü o vadilerin her durumunu, neleri ortaya çıkardığını, her şeyi önünü, arkasını, yanını, sağını, solunu görebildiği için, deneyimi olduğu için değerli kardeşler bizim yaşadığımız o heyecanı, o karışıklığı Rabbimiz yaşamıyor. Hamdolsun. Onun için sevinebiliriz ki değerli kardeşler hiç şaşkınlık içerisine düşmemize gerek yok. O bizleri güvenlik için vadinin karşı tarafına kesinlikle geçirecektir. Nasıl ki Kızıldeniz'i yardı, halkı karşı tarafa, o güvenlikli bölgeye geçirdiyse, biz de o vadiler, yani zorluklar içerisinden geçerken bizi o güvenilir yere, güvenilir bölgeye mutlaka ve mutlaka geçirecektir, koruyacaktır. Petrus bunu güzel açıklıyor birinci mektubunda. Bakalım birinci Petrus mektubunu açalım. Birinci bölüm, birinci Petrus mektubu, birinci bölüm. Bir kardeş lütfen okusun. Özlem kim buldu? Buldun mu Özlem? Tamam 6-9. 6'dan 9'a kadar. 6-7-8-9.
Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size özgür, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden ağzından daha değerlidir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde ona iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz.
Amin. Yani vadenin karşı tarafına geçeceğimizin garantisi çok net bir şekilde burada da veriliyor bize değerli. İşte onun için o sıkıntılarda bile sevinmek gerçekten imkansız değil. Onun için ben geçmişe bakıp Rabbim beni nerelerden çıkarıp kurtardığına baktığım zaman, gördüğüm zaman, anladığım zaman gerçekten de ne kadar sevindiğimi size kelimelerle ifade edemem değerli kardeşler. Ve emin olun eğer Rab sizi geçmişte bir noktadan, o sıkıntılı süreçten sizi kurtardıysa esenliğiniz olsun. Kesinlikle şu an içinde bulunduğunuz sıkıntı neyse o sıkıntıdan da bir süre geçtikten sonra kurtulacağınızdan kesinlikle emin olun. Rab bize vaadi bu yönde. Bu bizi teselli etsin, bu bize destek versin değerli kardeşler. Onun için bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Sıkıntılar bize ya acı veriyor değerli kardeşler ya da o sıkıntılar bize iyi bir noktaya getiriyor. Şimdi sıkıntılar içerisinde eğer ben sıkıntılara odaklıysam o zaman o sıkıntılar bana acı veriyor. Ama sıkıntılar içerisindeyken eğer ben Rab'be odaklıysam o zaman o sıkıntılar bana acı vermiyor değerli kardeşler. Demek ki sıkıntılar içerisindeyken nasıl durduğun çok önemli. Yani olaylar içerisinde nasıl davrandığın çok çok önemli. Ya acı senin için geçerli oluyor ya da teselli senin için geçerli oluyor. Yani bize ait olan bir şey. Yani o durum içerisinde bizim nasıl davrandığımız çok çok önemli. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Onun için bir ilkokul birinci sınıf öğrenci öğretmeni sınıfta öğrencilerine bir soru soruyor. Diyor ki hangi büyüyünce hangi mesleği yapmak istersiniz diye. İçlerinden bir küçük çocuk el kaldırıyor ve öğretmen ona izin veriyor. Çocuk da söylüyor, öğretmenim diyor, ben büyüdüğüm zaman diyor aslan terbiyecisi olacağım. kocaman kocaman büyük büyük vahşi aslanlarım olacak. O şeye girdiğim zaman, kafes içerisine girdiğim zaman elimde büyük bir kırbaç şak diye yere vurduğumda o aslanlar kükremeye başlayacak demeye başladığımda çocuk birdenbire ne söylediğinin farkına varıyor ve sessizce kalıyor. Şimdi kafes içerisinde korkunç aslanlar bağırıyor, korkmaya başlıyor. Bakıyor, duruyor. Ama tabii ki diyor annem de benimle birlikte olacak. Şimdi bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Ha? O aslanlar, o sıkıntılar bizim etrafımızda kükrerken Rabbim bizimle birlikte olmasın. Harika değil mi? Bu bizi teselli etsin değerli kardeşler. O korkunç vadiden kükremeler yükselirken, bizi kafa üstü getirmeye çalışırken, bizi umutsuzluğa iterken Rabbin bizimle birlikte olması en büyük teselli. Ben ateşli bir hastalık zatürreye geçirmiştim. Onun için anne demiş olduğu için çok sevindim. Ben onu aslında orada anne değil baba diyor. Ama ben babayı kaldırdım. Anne koydum oraya. İsterseniz kızım bana. Ama neden anne koydum? Ben kendi anneme baktığım zaman bunu gördüm. Hepinizin annesi var değil mi? Ben o ateşte durumdayken çok iyi hatırlıyorum. Yavaş yavaş kendime gelme. Anne, anne, anne diye bağırdığımda annem benim başımın ucunda oturuyormuş, beni bekliyormuş. Haberim yok. O ateşli süreçten geçerken bile annem benim başucumdaydı. Rab böyle bir Rab. Tıpkı ana gibi. Bütün sıkıntılarda, bütün sorunlarda Rab bizimle beraber. Başımızın ucunda. Bize bakıyor, bizi gözetiyor, bizimle ilgileniyor. Bundan daha büyük bir teselli olabilir mi? Evet. Ne okumuştuk Yuhanna 16'da? Dünyada evet sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. Ben dünyayı yendim. Onun için değerli kardeşler, bu söz beni çok teselli ediyor. Bu eksiğim olmaz sözü hakikaten mükemmel bir şey. Bu ilk ayetteki eksiğim olmaz sözü. Biliyorsunuz hepimiz zaman zaman bazen bu lüks eşyalara bakıyoruz değil mi? Ve bizler de olmasını arzuluyoruz. Ben de küçükken bizim komşularda televizyon lükstü. Herkeste televizyon yoktu. Komşu televizyon alınca çok arzu ettik. Ya bizde niye yok, onlarda var diye. Ama burada Rab bu eksiklikten söz etmiyor değerli kardeşler. Mal, mülk, lüks eksikliğinden söz etmiyor değerli kardeşler. Çünkü Davut çoğu zaman aç kaldı. Çoğu zaman uykusuz kaldı, dostsuz kaldı, yalnız kaldı. Ama buna rağmen, tüm yalnızlığına rağmen, bütün sorunlara rağmen yine diyor ki evet eksiğim olmaz. Yine eksiğim olmaz. Ne demek istiyordu Davut? Burada anlatılan neydi acaba eksiğim olmaz derken değerli kardeşler? Burada anlatılan dıştaki gereksinim değil, içteki gereksinim. Bugün eczaneye gittiğin zaman bir kutu ilaç alıyorsun. Ama bir kutu esenlik ver diyemezsin. Bana bir kutu sağlık ver diyemezsin. Doğru mu? Bu kadar basit. Dıştaki gereksinim değil, içteki gereksinimden söz ediyor. Eğer Rab benimleyse, eğer kutsal ruh aracılığıyla benim yüreğimde konut kurduysa, o zaman yalnız değilim. O zaman içteki varlığım, doyuma ulaşmışsa eğer Rab ile birlikte dıştaki gereksinim gibi bir süre bizi teselli ediyor. Mesela televizyon aldı babam sonra. 2 sene, 3 sene sonra. O sevindik. Ondan sonra ne oldu? Ya o onun daha moderni çıktı. Daha büyüğünü istemeye başladık. Çünkü bir geçici. Arzular geçici. Bugün bile bakıyorum adamın televizyonu var. Televizyonu çalışıyor. Atıyor. İnce plazma televizyonu var. Şimdi 4K'lar çıkmış. Böyle biraz oval televizyon. Şimdi millet elindeki televizyonları atıyor. Oval televizyon var. Ama nedir? Doyumsuzluk. Dıştaki gereksinim bizim içteki gereksinimimizi kalıcı yapmaz. Tek gereksinim içteki gereksinim. Rab bunu karşılıyor hamdolsun. Eğer Rab içimizdeyse ruhu aracılığıyla, o zaman bizim aslında var ya, yürekten söylüyorum, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şeyimiz var diyebiliriz. Sonsuz esenliğin sahibiyiz ve bu arzuyla da eksiğim olmaz sözünü bütün dolulukla söyleyebiliriz değerli kardeşler. O zaman Rab beni sadece bu yeryüzünde teselli etmiyor. Aynı zamanda da şu güvenceyi veriyor bana net bir şekilde. Öldükten sonra da nereye gideceğimin güvencesini. Hem burada o esenliği veriyor bana, hem de nereye gideceğimin güvencesinin esenliğini de bana veriyor. Biliyorum ki burada yalnız değilim. Rab benimle beraber, ama Rabbim, ben öldükten sonra yine de Rabbimle beraber sonsuza dek birlikte olacağım değerli kardeşler. Onun için bizler de şunu haykırabiliriz değerli kardeşler. Benim yaşam güvencem Rabbim İsa Mesih'e dayanıyor. Yaşam güvencem. Onun için Yuhanna 10:28'de diyor ki seni elimden hiç kimse kapamaz. Bakın, seni elimden hiç kimse kapamaz. Demek ki sonsuz hayat emin ellerde, doğru mu? Bu kadar basit. Peki o zaman sorabiliriz, bu hiç kimse kaç kişi ki Rab'den daha güçlü olsun? Elinden alsın götürsün. Mümkün değil değerli kardeşler. Onun için yine Yuhanna 10. bölüm 9. ayet diyor ki ben koyunlarımın kapısıyım. Benim aracılığımla giren kurtulur. Ve Efesler 1. bölüme baktığımız zaman da orada da kutsal ruhla mühürlendiğimizin gerçeği bize vurgulanıyor. Demek ki Rab bize gereken güvenceyi vermiştir ve vermeye de devam ediyor değerli kardeşler. Evet. Son noktaya geldik. 5. ayete bakalım. Çok ilginç bir ifade. 23. mezmur 5. ayet. Onunla da kapatacağız. Şimdi diyor ki düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Bilmiyorum yani, ben bunu kendime sordum, size de sormak istiyorum. Savaş devam ederken sofra kurulur mu? İnsan bir rahatlama varsa, bir huzur varsa, her şey tıkırındaysa, her şey istediğimiz noktadaysa rahat rahat sofra da kurulur, her şey yapılır değil mi normalde? Ama diyor ki düşmanlarımın önünde savaş var, kargaşa var, almış başını gidiyor. Düşünüyor ki düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın diyor. Ne anlayabiliriz bundan? Düşmanlarının önünde sofra kurma olayı. Nasıl? Kurulur mu? Evet. Tamam. Tamam. Şöyle diyelim. Ne diyebilirsiniz? Ne zaman sofra kurulabilir? Yani düşmanların önünde sofra kurmak nasıl mümkün hale geliyor? Evet, bakın eğer düşmanın, şöyle, eğer düşmanın sana karşı yapabilecek, bir şeyler yapabilecek gücü yoksa eğer, sofra da kurulur, ne gerekiyorsa o da yapılır. Eğer bak, tekrar söylüyorum, düşman, çevremizdeki düşmanlar, içinde bulunduğumuz düşmanlar, bana bir şeyler yapabilecek güçte, yeterlilikte değilse eğer, o zaman ben çok rahat bir şekilde, büyük bir güvenle sofra kurmamda hiçbir sakınca yok. Doğru mu? O zaman diyebilir miyiz? Evet. Düşmanların önünde sofra kurulabilir. Bakın, çobanlar biliyorsunuz koyunları en fazla rahatsız eden otlar arasındaki böcekler. Haşere diyoruz ya, böcek, sinek neyse, böcekler. Ve çobanlar ne yapıyorlar? İki ayak üzerine yemlik kuruyorlar, asıyorlar yerde değil. Asıyorlar ki haşereler koyunları rahatsız etmesin diye. Yukarıda düşmanları orada faaliyet içerisinde ama koyunlar huzur içerisinde yemeklerini yiyorlar. Şimdi düşmanlar bizi sarmış, çevrelemiş durumda, doğru mu? Ama biz buna rağmen varlığımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebiliyoruz. Neden? Çünkü Rab bizimle birlikte. Özü bu değerli kardeşler. Rab bizimle birlikte olduğu için düşmanların bize bir şey yapabilmesi kesinlikle, kesinlikle mümkün değil. Onun için Yeşu 1.9'daki ayeti okuyacağım. Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır. Yeşu 1.9. Seni terk etmeyeceğim diyor. 5. ayet yine Yeşu 1. bölüm 5. ayette. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Bugün okudun değil mi? İşte neden sorusunu soruyorum, 31. bölüme götürecektim işte. Yasanın tekrarı 31. bölüm 6. ayet. Diyor ki, çok ilginç, bakın lütfen 31. bölüm, yasanın tekrarı 31. bölüm 6. ayet. Yani onun için onayladım seni İsmet. Nedenini çok güzel açıklıyor. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım, neden? Çünkü, Fünftemozi, yasanın tekrarı, 31. bölüm 6. ayet. Buldun mu Özlem? Ne diyor? Oku bakın bir zahmet. Evet. Evet. Evet. Şimdi bak o çünkü'den itibaren okuyacağız. Tekrar o çünkü'ye odaklan. Ben şu soruyu soruyorum. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım. Neden? Oku. Çünkü. Bitti. Bakın, sizinle birlikte giden Recep değil. Ahmet Mehmet Hüseyin değil. Sizinle birlikte giden diri Tanrı. Amin. Sizinle birlikte yürüyen, sona kadar yürümeye devam edecek olan Tanrı. Ve diyor ki son ayette, ömrün boyunca, 23. mezmur 6. ayet okudu Yusuf. Ömrün boyunca iyilik ve sevgi izleyecek beni. Sonsuza dek Rabbin evinde oturacağım. Ne kadar güzel noktalanıyor değil mi? Ne kadar güzel noktalanıyor. Şimdi Rabbimiz ne yapıyor burada? Sakin sular yanından alıyor. Yemyeşil otlaklardan bizi alıyor. Babanın evine götürüyor. Yuhanna 14. bölümü açın. Ayet 2 ve 3'ü okuyalım. Yuhanna 14, ayet 2 ve 3. Yüreğiniz sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Bakın harika bir şekilde. Değerli kardeşler şunun altını önemli çizmek istiyorum. Özel yetiştirilmiş koyunlar değiliz. Doğru mu? Özel yetiştirilmiş koyunlar değiliz. Ama harika bir çobana aitiz. Bakın özel yetiştirilmiş koyunlar değiliz ama harika bir çobana aitiz değerli kardeşim. O zaman sen bu noktada Rab benim çobanımdır diyebilir misin? Tam bu noktada. Diyebilir misin ki Rab benim çobanımdır? Evet mi? Eğer sen diyebiliyorsan ki bütün yürekte, bütün canınla, bütün içtenlikte Rab benim çobanımdır, o zaman bu 23. mezmurdaki bütün vaatler senin için geçerli. Bakın, nedir bu vaatler? Diyor ki yanımda, önümde, çevremde, arkamda, benimle birlikte ileride ve yine benimle beraber. Rab iyi çobanım diyor. Yuhanna 10. bölüm 11. ayet. Rab iyi çobanım. Ve son bir şeyle noktalayacağım. Yine pazar günleri biliyorsunuz kilisede yapılan bu çocuk programında bizim gençlerin Ayşe'nin ya da Ercan'ın, Cansu'nun ve Çağla'nın yaptığı gibi öyle bir çocuk programında öğretmen soruyor. Kim 23. mezmuru ezbere okuyabilir? İşlerinde ama 4-4,5 yaşlarında bir kız çocuğu elini kaldırıyor. Öğretmen de tabii ki çok küçük ama onu kırmamak için ona izin veriyor. O da hani bizim hani okulda merasimlerde böyle elimizi koyar da böyle dimdik dururuz ya. Aynı o da böyle çıkıyor merasime çıkar gibi. Başlıyor. Rab çobanımdır. Rab çobanımdır. Hepsi bu kadar öğretmenim. Bana çok konuştu. Yetmez mi bu? Rab çobanımdır demek. Rabbin benim çobanım olması yetmiyor mu? Biz onu bilelim, o yeter bizim için. Her durum ve koşulda Rab senin çobanın. Rab benim çobanım. Rab bizim çobanımız değerli kardeşler. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. 2017 için bunu söylüyorum. Rab bizi hiçbir zaman sürükleyerek götürmez. Tekrar söylüyorum. Rab bizi hiçbir zaman sürükleyerek götürmeyecektir. Ama bir şey yapacaktır. Önde yürümeye devam edecek. Bizler de ona bakmaya devam edeceğiz. Böyle bir yıl diliyorum sizin için. Gözünüz Rab'de. Odaklı bir şekilde devam etsin. Eğelim yüreklerimizi. Rab aramızda. İyi çobanımız, harika çobanımız, eksiğimiz yok. Çünkü asıl ihtiyacımızı karşılayan bir Rab hamdolsun. İçteki gereksinim karşılandıktan sonra dıştaki gereksinime hiç gerek yok. Yine her zamanki gibi İbrahim duayla kapatır toplantımızı. Ama dua etmek isteyen olursa da tabii ki buyursun etsin.